Ayrım 24.
14. Ertesi sabah Gregor herkesten sonra uyandı. Saçaklarda, pencerelerin dışında serçeler gürültü yapıp bahar gibi cıvıldaşıyordu. Kepenklerin yarıklarından içeri altınsı bir ışın kümesi sızıyordu. Kilisenin çanı ahaliyi sabah duasına çağırıyordu. Gregor o günün pazar olduğunu hatırladı. Natalya yanında değildi ama kuş tüyü yatakta hala vücudunun sıcaklığı kalmıştı. Daha yeni kalkmış olmalıydı. "Natalya!" diye seslendi. Dunya içeri girdi. "Ne istiyorsun abi?" "Pencereyi aç, Natalya'yı çağır bana." "Ne yapıyor?" "Anama yardım ediyor, şimdi gelir." Natalya geldi. Odanın basık ışığında gözleri kısılıverdi. Elleri taze hamur kokuyordu. Gregor yerinden kalkmadan kucakladı onu. Geceyi hatırlayıp güldü. "Uyudun kaldın ha?" "Uf, gece yordu bitirdi beni." Natalya gülümsedi. Kıpkırmızı oldu. Başını Gregor'un göğsüne gömüp saklandı. Yarasını sarmasına yardım etti sonra. Sandıktan bayramlık pantolonunu çıkardı. "Subay ceketinin haçlarını takacak mısın?" diye sordu. "Hayır, niye?" Gregor telaşlanıp elini salladı ya Natalya diretti. "Ne olur tak, babam memnun olur. Sandıkta tutacaksan ne diye kazandın onları?" Gregor karısının yalvarmasına dayanamadı. Ayağa kalktı. Kardeşinin usturasıyla tıraş oldu. Yüzünü boynunu yıkadı. "Enseni tıraş ettin mi?" diye sordu Piotr'a. "Hay Allah, unuttum. Peki sen otur, ben yaparım." Soğuk köpük boynunu yaktı. Aynadan usturayla işe girişen kardeşini görüyordu. Ağzının bir köşesinden dilinin ucu dışarı çıkmıştı. "Boynun incelmiş," dedi Piotr'a. "Yorgun boğaya dönmüşsün." "Ordu lokması adam da yağ mı yapar?" Gregor sancaklar apoletli, sıra sıra haç dizili subay ceketini de giydikten sonra buğulanmış aynaya baktığında az daha kendini tanıyamayacaktı. Uzun boylu, asık suratlı, çingene gibi esmer bir subay orada ona bakıyordu. Piotr sevinçle, "Tıpkı bir albaya benziyorsun," dedi. Kardeşine takdirle bakarken sesinde en ince bir haset çizgisi yoktu. Sözleri Gregor'un hoşuna gitti. Mutfağa girdi. Darya beğenen gözlerle baktı ona. Dunya öteden seslendi. "Öf, ne yaman olmuşsun." O zaman İliniçka gözyaşlarını tutamadı. Gözlerini eteğine silerken Dunya'ya çıkıştı. "Git de senin çocukların olsun öyle kaltak karı. İki oğul doğurdum ben. İkisi de adam oldular." Natalya puslanmış, seven gözlerini bir an için olsun kocasından ayırmıyordu. Gregor kaputunu omuzlarına atıp avluya çıktı. Yaralı bacağından basamakları inmesi kolay olmadı. Parmaklığa tutunurken "Baston kullanmam gerekecek," diye düşündü. Kurşunu Milorova'da bacağından çıkarmışlardı ama yara deriyi germiş bırakmıyordu bacağını doğru dürüst kıvırsın. Kedi duvarın üstüne kurulmuş güneşleniyordu. Basamakların çevresinde eriyen karlardan bir gölcük belirmişti. Gregor avluyu memnunlukla, dikkatle gözden geçirdi. Basamakların hemen yanında tepesine bir tekerlek iliştirilmiş bir sırık vardı. Ta çocukluğundan beri orada dururdu o sırık. Geceliğin kadınlar merdivenin en üst basamağından uzanır, üstüne süt güğümlerini koyarlardı. Gündüzleri orada kapkacak ev eşyası kururdu. Avluda yer alan tek tük değişiklikler hemen göze çarptı. Tohumluğun kapısı boya yerine baştan aşağı çamurla sıvanmış, sundurmanın dam samanları yenilenmişti. Yulaf sapları hala sarıydı. Kütük yığınları eskisinden daha ufak gibiydi. Belki de bir kısmı çitleri onarmaya gitmişti. Çöp çığınının tümseyi külden masmavi kesilmişti. Üstünde bir kuzgun horoz, çevresini saran bir düzine kadar karışık tavuk. Horozun bir ayağı yukarı çekik. Sundurmada çiftlik araçları kış havasından uzak, güven altındaydı. Arabaların yan tahtaları kaburgalar gibi çıkık çıkıktı. Tavanda bir yarıktan sızan güneş ışınları biçki makinesinin bir metal parçasına vurmuş ışıyordu. Ahırın yanında tezek yığınının üstünde kazlar oturmuştu. Bir tepeli erkek kaz topallayarak yanından geçen Gregor'a doğru küstah küstah tısladı. Gregor çiftliği dolaşıp eve döndü. Mutfak tatlı tatlı ılındırılmış tereyağı, ekmek kokuyordu. Dunya bir tabağa salamuradan çıkardığı birkaç elma koymuş yıkıyordu. Gregor elmalara baktı. Birden canlanıp sordu. Tuzlanmış karpuz var mı hiç? Natalya, in aşağıda getir ona biraz, diye İliniçka seslendi. Panteleimon kiliseden döndü. Kutsal ekmeği 9'a bölerek ailenin her bir üyesi için bir parça hazırladı, dağıttı. Öğle yemeğine oturdular. Piotr da giyinmiş kuşanmıştı, bıyıklarını bile bir şeyle yağlamıştı. Gregor'un yanına oturdu. Karşılarında Darya bir taburenin iki bacağı üstünde dengeleniyordu. Pembe parlak yüzüne güneşten bir ışın sütunu düşmüştü. Gözleri kısık, ışıltılı kaşlarının yayları inikti. Natalya çocukları fırında pişmiş kabakla beslerken ara sıra Gregor'a bakıp gülümsedi. Dunya babasının yanında oturuyordu. İliniçka masanın ocak başına kurulmuştu. Hep bayramlarda olduğu gibi iştahla yemek yediler. Kuzu parça etli lahana çorbasının ardından ev işi şehriye geldi. Sonra koyun, bir tavuk, soğuk paça, kızarmış patates, tereyağlı darı lapası, kiraz kurusu, salçalı şehriye, çörek, kaymak, karpuz turşusu. Bu ağır yemekten sonra Gregor güç bela ayağa kalktı. Soluk soluğa gitti, yatağa serildi. Panteleimon hala lapasını atıştırıyordu. Önce lapayı düzledi tabağında, sonra orta yerine bir çukur açtı. Kehribar rengi erimiş tereyağını çukura döktü. Tereyağımsı karışımı dikkatle kaşıklamaya koyuldu. Çocuklara bayılan Piotr Misha'nın yemeğini yediriyordu. Çocuğun yanaklarını, burnunu şakacıktan hep ekşimeye buladı. ''Amca, yapmasana!'' ''Niçin? Niye yapıyorsun?'' ''Niye yapmayayım? Anama söylerim!'' Misha'nın sert, Melekov gözleri öfkeyle ışıldadı. Kirpiklerinin arasında tane tane gözyaşları belirdi. Yumruğuyla burnunu sildi, bağırmaya başladı. Piotr'a iyi söz yaramayacağını anlamıştı. ''Yapmasana aptal, budala!'' Piotr bir kahkaha attı. Yeğenini beslemeye devam etti. Bir kaşık ağzına, bir kaşık burnuna. ''Çocuktan farkın yok!'' İliniçka tersledi onu. Gregor'un yanında oturan Dunya anlatıyordu. Piotr kocaman kafanın teki. Hep bir oyun icat eder. Geçen gün Misha ile avluya çıktılar. Oğlanın çişi gelmiş, sıkışmış. Sordu. ''Amca, basamakların yanı başına yapayım mı?'' dedi. Piotr da ''Hayır'' dedi. ''Orada olmaz, ambara koş.'' Ambardan ahıra yolladı oğlanı. Oradan harman yerine. Zavallıyı oradan oraya koşturdu. Sonunda donuna işedi. Natalya ama demediğini komadı. ''Bırak ben kendim yerim.'' Misha'nın küçücük sesi posta arabasının zili gibi çınladı masanın başında. Piotr bıyıklarını burup güldü. ''Yok oğlum yok, ben yedireceğim sana. Ben kendim yiyeceğim. Ağılda domuzlar yer öyle kendi başlarına. Ninen ne veriyor onlara, gördün mü sen?'' Gregor gülümseyerek Piotr ile Misha'nın konuşmasını dinliyordu. Kendine bir cigara sardı. Babası yanına geldi. ''Bugün Vyashanska'ya gitmeyi düşünüyorum.'' dedi. ''Ne için?'' Panteleimon bir hıçkırdı, sakalını sıvazladı. ''Saraç'la bir işim var. İki boyunduruk verdiydik onarsın diye.'' ''Bugün dönecek misin?'' ''Tabii, akşama buradayım.'' İhtiyar biraz dinlendi, sonra o yıl gözleri görmez olan kısrağını kızağa koştu. Sürdü gitti. İki saate kalmadan Vyashanska'daydı. Postaneye, oradan saraca gitti. Boyundurukları aldı. Sonra yeni kilisenin yanında oturan bir eski tanışını görmeye gitti. Cömert bir adamdı dostu. Dedikoducunun da biri. Yemeğe alıkoydu onu. ''Postaneye gittin mi?'' Şaşkın şaşkın şişeye bakan Panteleimon, ''Evet'' dedi. Av izine dalan köpek gibi havayı kokluyordu. ''Haberi duydun öyleyse.'' ''Haberi mi? Bir şey duymadım. Ne haberi?'' ''Kaledin, Alexey Maksimovich Kaledin, yumdu gözlerini.'' ''Ne diyorsun?'' Panteleimon'un yüzü birden yemyeşil oldu. Şüphesini uyandıran şişeyi de, kokuyu da unuttu. İskemlenin arkasına yaslandı. Ev sahibi sinirli sinirli gözlerini kırpıştırıyordu. ''Telgrafla aldık haberi. Geçen gün Novoçerkask'ta kendini tabancayla vurmuş öldürmüş. Bütün ilde bir o vardı, sahiden general diyebileceğin adam. Ne yaman adamdı. Kazakların şerefine hiç toz kondurmazdı, inan olsun.'' ''Dur bir dakika, ne olacak şimdi?'' diye Panteleimon sordu. Düşünceliydi. Önüne sürülen bardağı itti. Allah bilir, kötü günler geliyor. İyi olsa insan kendi canına kıyar mı? Niçin yapmış bunu? Dediğim dedik, inatçı adamın biriydi ev sahibi. Öfkeyle elini salladı. Cepheden dönenler ona ihanet ettiler. Bolşevikleri ile soktular. Onun için atamanımız gitti işte. Bir daha nereden buluruz onun gibisini? Kim savunacak bizi? Kamenskaya'da bir ihtilal komitesi mi kurulmuş ne? İçinde cepheden dönen kazaklar da varmış. Burada da, duydun mu? Kamenskaya'dan bir emir geldi. Atamanları yerlerinden atıp ihtilal komiteleri seçecekmişiz. Mujikler kımıldamaya başladılar, haberin olsun. Bütün bu marangozlar, demirciler, işsiz güçsüz aylaklar, bok püsür. Çayırda serçe, Vyashanska'da bu heriflerden. Panteleimon uzun bir süre sesini çıkarmadı. Gözlerini kaldırdığında bakışları sert ve hırçındı. Ne var orada o şişenin içinde? İçki. Bir akrabam Kafkasya'dan getirdi. Pekala, dök bakalım biraz dostum. Merhum atamanımızın hatırasını içelim. Tanrı cennetine kabul eylesin onu. İçtiler. Evin kızı, uzun boylu, çilli bir kız, yiyecek bir şeyler getirdi. Panteleimon kızağın yanında canı sıkkın duran kısrağa baktı. Dostu hemen atıldı. Atı merak etme sen, dedi. Ben besletir, suyunu verdirtirim onun. Hararetli hararetli konuşarak şişenin dibini buldular. Panteleimon çok geçmeden atını da her şeyini de unuttu. Gregor hakkında olur olmaz bağlantısız şeyler söyledi. Az sarhoşlayan dostuyla tartışmaya girdi. Tartıştı tartıştı. Sonunda neyi tartıştığını unuttu. Ayağa kalktığında akşam olmuştu. Geceyi orada geçirmeye yanaşmadı. Hemen eve gidecekti. Ev sahibinin oğlu atı kızağa koştu. Kendi de Panteleimon'un kızağa binmesine yardım etti. Sonra da tutturdu. İlla onun köyün dışına kadar geçirecekti. Kucak kucağa uzandılar kızağın dibine. Kızak önce bahçe kapısının direğine takıldı. Daha sonra yolda ne kadar çıkıntı varsa hepsine çarpa çarpa bozkıra vardı. Orada Panteleimon'un dostu birden ağlamaya başladı. Kendini kızaktan dışarı attı. Uzun bir süre elleri dizleri üstünde kaldı orada. Boyuna lanet savuruyor, bir türlü ayağa kalkamıyordu. Panteleimon hayvanı kırbaçlayıp tırısa kaldırdı. Sürdü gitti. Adam yolda burnunu karlara sürtüştürüp emekliyor, mutlu mutlu gülüyordu. Bir yandan da kısık bir sesle yalvarıyordu. ''Gıdıklama ne olur, ne olursun gıdıklama!'' Kırbacı yiyip yüreklenen kör kısrak hızlı tırsa kalktı, koşturdu. Çok geçmeden de sarhoş Panteleimon'u uyku bastırdı. Arka üstü düştü, başını kızağın kenarına vurdu, sustu. Dizginler nasılsa altında kalmıştı. Kısrak başı boş, çaresiz, ağır ağır yürümeye koyuldu. Karşısına çıkan ilk çatalda yanlış yola saptı, küçük bir köye yöneldi. Birkaç dakika sonra o yolu da şaşırdı, açık bozkıra vurdu. Bir korunun derin karlarına saplandı, çukura düştü. Kızak fundalara takıldı, hayvan durdu. Sarsıntıdan bir saniye için uyanan ihtiyar başını kaldırıp kısık sesiyle haykırdı. "Deh, deh şeytan!" Sonra uzandı, kaldı yine. At yeniden yürümeye başladı. Koruyu kazasız belasız geçti. Don'un kıyısına doğru ilerledi. Doğu rüzgarının burnuna getirdiği duman kokusunu kollayarak komşu köye doğru yollandı. Bu köyden yarım kilometre kadar beride nehrin sol yakasına yakın bir yerde bir yar vardır. Yarın çevresini saran kumlu topraktan kaynaklar çıkar. Su hiçbir zaman donmaz. Kışın ortasında bile geniş yarım daire biçiminde ufak bir göldür burası. Nehrin kıyısını izleyen yol bir yana keskin bir dönüş yaparak sudan kaçar. İlkbaharda tarlaların suyu korkunç bir sel olup yardan dona akınca burada gümbür gümbür sesler çıkaran bir girdap belirir. Bütün yaz kıyıdan düşen çalı çırpı yığınlarının yanı başında ta derinlerde sazan balıkları yatar. Kocamış kısrak kör adımlarla havuzun sol kenarına doğru ilerledi. Arada 50 adım kadar bir uzaklık kalmışken Panteleimon yan dönüp gözlerini açtı. Kapkara gökyüzünde sarı yeşil, ham kiraz gibi yıldızlar ona bakıyordu. Gece diye düşündü puslu puslu. Şiddetle dizginlere asıldı. Yallah gösteririm sana şimdi pis mahluk. Kısrak tırsa kalktı. Yakından gelen su kokusu genzine dolmuştu. kulaklarını dikti. Görmeyen, anlamayan gözünü sahibine doğru çevirdi, baktı. Ansızın kulağına döngülü suların şapırtısı çalındı. Sert sert horulduyarak yana döndü. Geri basmaya çalıştı. Havuzun kıyısında yarı erimiş buzlar, ayaklarının altında yumuşak bir ses çıkarıp çatırdıyordu. Karla kaplı kenar kırılıp suyu düşünce kısrak ölümcül bir dehşetle birden horuldadı. Var gücüyle ard ayaklarını direyip dayandı. Ön ayakları suya girmişti bile. İnce buz arka ayakları altında kırılmaya başladı. Kükreyip çatırdayarak buzlar çözülüverdi. Sular kısrağı yutarken hayvan bir çifte attı. Arka ayaklarından biri kızağın okuna çarptı. Tam o sırada Panteleimon bir şeyler olduğunu duymuş, kendini dışarı atmıştı. Yalpalayıp geriye doğru koşarken kızağın arkasının havaya kalktığını gördü. Ön taraf atın ağırlığıyla aşağı kaykılıyordu. Kızağın ayakları havada bir parıldadı, yeşil kara derinliklere dalıp kayboldu. Buz parçalarıyla karışık su tıslayıp dalgalandı. Çarpıntısı Panteleimon'un ayaklarının ucuna kadar geldi neredeyse. Panteleimon inanılmaz bir çeviklikle kendini geriye atarak ayağa fırladı. "İmdat! İyi insanlar, imdat, boğuluyoruz!" diye haykırıyordu. Çekiç çarpmış, kırıp atmış gibi sarhoşluğu geçti. Göle koştu. Yeni kırılmış buzlar keskin parıltılar salıyordu. Rüzgar ufak buz parçacıklarını gölün geniş kara yayına üfürüp götürdü. Dalgalar yeşil yelelerini sarstılar, mırıldandılar. Çevrede ölümüne bir sessizlik. Uzaktaki köyün ışıkları karanlığın içinden sarı sarı parlıyordu. Yıldızlar yeni harmanlanmış ekin taneleri gibi öyle dolgun göğün kadife örtüsünde için için yanıyordu. Meltem karları tarladan kaldırdı. Bir küme toslu kar gölün karanlıklarına savruldu. Gölden az az buhar tütüyordu. Adamı içine çağırır gibi öyle garip bir siyahlığı vardı. Panteleimon bağırıp çağırmanın faydasız olduğunu anladı. Çevresine bakınarak sarhoş kafayla nereye geldiğini çıkardı. Kendisine ve olup bitenlere kızgınlığından bütün vücudu zangır zangır sarsılıyordu. Kırbacı hala elindeydi. Korkunç küfürlerle kendi sırtına indirdi kırbacı ama hiç acı duymadı. Kalın gocuğu darbeleri kesiyordu. O zevki tatmak için de şimdi orada soyunmak saçmalık olacaktı. Sakalına yapıştı. Bir avuç dolusu kıl kopardı. Kaybettiği eşyaların, kısrağın, kızağın, boyundurukların değerini aklından hesaplarken kudurmuş gibi küfrediyordu. Gölün kenarına biraz daha yaklaştı. "Ulan kör şeytan!" dedi boğulan kısrağa, titrek iniltili bir sesle. "Ulan orospu! Kendini de boğdun, beni de az kaldı boğuyordun işte. Cinler nereye aldı götürdü seni? Orada koşumlarını takıp sürecekler seni ya, neyle sürsünler? Al işte kırbacı da al bari." Kiraz dalından yapılma kırbacı başının etrafında savurup savurup gölün orta yerine fırlattı. Kırbaç bir şakladı, sopası suya çarptı, derinliklere daldı, gitti. 15. Kaledin'in ihtilalci Kazak birlikleri karşısında kazandığı zaferden sonra Milerova'ya kaçmak zorunda kalan Don İhtilal Askeri Komitesi bir an önce siyasi programını açıklamak için harekete geçti. Kaledin'e ve karşı ihtilalci Ukrayna Radası'na karşı savaşı yürüten öndere şu bildiriyi yolladı. Harkov, Ocak 19, 1918, Lugansk'tan. No 449, saat 18.20. Don Kazak İhtilal Komitesi aşağıdaki kararı Petersburg'da Halk Komiserleri Konseyi'ne iletmenizi rica eder. İhtilal Kazak Askeri Komitesi, Kamenskaya'da toplanan cephe adamları kongresinde alınan karar gereğince şu hususları karara bağlamıştır. 1. Kazaklar, köylüler, erler ve işçiler temsilcileri şurasının merkez yönetim komitesi ve onun seçtiği halk komiserleri konseyi Rus Şura Cumhuriyeti'nin merkez yönetici iktidarı olarak tanınmalıdır. 2. Don bölgesindeki kazaklar, erler ve işçiler temsilcileri kongresi bir mahalli hükümet kurmalıdır. Not: Don bölgesinde toprak meselesi aynı kongrede karara bağlanacaktır. Bu bildiri üzerine İhtilal Komitesi kuvvetlerine yardım için Kızıl Partizan birlikleri yollandı. Bunun sonunda Albay Çernetsov'un kuvvetleri dağıtılıp ihtilalci kuvvetlerin durumu perçinlendi. Ondan sonra teşebbüs ihtilal komitesinin eline geçti. Zverevo ve Likaya'yı ele geçirdikten sonra Sablin ve Petrov kumandasındaki Kızıl Partizan kuvvetleri ihtilal komitesinin Kazak birliklerinin desteğiyle taarruza geçtiler. Düşmanlarını Novoçerkask'a sürdüler. Taganrog'a yaklaşan Siversin ihtilalci kuvvetleri Albay Kutyopov kumandasındaki gönüllü birlikler tarafından yenildiler. Bir top, 24 makineli tüfek, bir zırhlı araba kaybedildi. Ama Siversin kuvvetlerinin yenildiği ve geri çekilmeye zorlandığı gün Taganrog'da ayaklanan Baltık fabrikaları işçileri kadetleri şehrin dışına sürdüler. Sivers kuvvetlerini yeni baştan toparladı, hücuma geçti. Gönüllüleri Taganrog'a doğru geri püskürttü. Açıkça Şura kuvvetleri başarı kazanmaktaydılar. Üç koldan birden beyazları çevirmeye başladılar. 28 Ocak'ta Kornilov Kaledin'e bir telgraf yollayarak gönüllü ordunun Rostov'u boşaltmak üzere olduğunu, Kuban'a doğru ilerlediğini bildirdi. 29 Ocak günü saat 9'da Don hükümeti Ataman Sarayı'nda olağanüstü bir toplantı yaptı. En son Kaledin girdi içeri. Bir koltuğa çöktü, bir yığın belgeyi önüne çekti. Yüzü asık, uykusuz, solgundu. Feri kaçmış, kasvetli gözlerinin altına mavi gölgeler yürümüştü. Bezgin yüzünü bir çürüyük tabakası sarmış, sarartmış gibiydi. Kornilov'un telgrafını, Novoçerkask'ın kuzeyinde Kızıl Partizan hücumunun ağırlığını yüklenen birliklerin kumandanlarından gelen raporları okudu. Geniş, beyaz avuçlarıyla bir yığın telgrafı açtı, düzeltti, yassılttı. Şiş, gölgeli göz kapaklarını kaldırmadan kuru bir sesle konuştu. Gönüllü ordu geri çekiliyor. Novoçerkask bölgesini savunmak için elimizde topu topu 147 süngü var. Sol göz kapağı kırpılırken sımsıkı dudaklarının köşeleri titriyordu. Sesini yükselterek devam etti. Durumumuz ümitsizdir. Halk bizi desteklemek şöyle dursun, düşman bize. Elde askerimiz yok. Direnmek faydasız. Lüzumsuz zayiat, lüzumsuz kan dökümü istemiyorum. İstifa edip iktidarı bir başkasına devretmemizi teklif ediyorum. Ben de Don Kazak ordusu atamanlığından istifa ediyorum. Pencereden dışarı bakan Bogayevski, burundan sıkmalı gözlüğünü düzelterek başını çevirmeden, ben de istifa ediyorum, dedi. Tabii hükümet bütün olarak çekilecek. Şimdi mesele şu, iktidarı kime devredeceğiz? Şehir meclisine, dedi Kaledin kuru bir sesle. Hükümet üyelerinden biri Karev, bunu resmiyete dökmeliyiz, dedi kararsızca. Bir süre derin, tedirgin edici bir sessizlik oldu. Buğulu camların dışında solgun ocak sabahı neşesiz ve bitkindi. Sis ve kırağının peçesi altında düş kurarcasına suskundu şehir. Hayatın günlük kıpırtısı duyulmuyordu. Top ateşinin gümbürtüsü, Sulin köyü yakında yer alan savaşın yankısı bütün sesleri bastırmış, şehrin üstünde belirsiz, dile getirilmemiş bir tehdit gibi asılı duruyordu.